Ve Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Özen Hanım.
Bugün hemen Kuzey Kore ile başlayalım konuşmamıza. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine Avustralya'da sert bir kınamayla cevap verdi. Sizce Kuzey Kore Avustralya için bir tehdit oluşturur mu?
Kuzey Kore tabii yani şu anda nükleer silahlardan bahsediyoruz. Nükleer silah dünyanın her yerinde yaşayan insanlara ve ülkelere tehdit oluşturmaktadır. Bir nükleer bombanın sivil halk üzerine atılması, 3. Dünya Savaşı gibi korkunç bir felaketin, bir belanın tetiklenmesine de sebep olabilir. Şu anda dillerden düşmeyen ifadeler arasında bunlar geçiyor. Hı hı. Tabii Kuzey Kore'nin başında çok genç yaşta olan, yani serseri olarak vasıflandırılan, tarif edilen bir adam bulunmaktadır. Yani insan bundan 25-30 sene önce Orta Doğu'daki oynanan oyunlara baktığında yani ben medyaya da büyük güçlere de çok güvenmiyorum doğrusu.
Ne bakımdan, hangi açıdan?
Yani mesela işte Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları vardı da işte onu temizlemek için gidiyoruz da bütün dünyayı ve de tabii büyük medyayı da arkalarına alarak onların büyük desteğiyle bütün bir
ama
dünya
ama bu çok farklı bir durum değil mi? Çünkü bu nükleer denemeler görülüyor, izleniyor, filmi çekiliyor.
Doğru ama yani eskiden rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı, kadayıfın altı kızarmadı diye. Sanki belirli bir kıvama getirilmek isteniliyor. Gerginlik öyle bir hale gelsin ki bizim savaşa gitmemiz mazur görülsün, meşru görülsünmüş gibi. Yani içimde böyle bir korku var. Yani biraz daha yapsın. Niye şu anda kestirilemiyor? Veyahut da 5 sene bu adam yeni gelmedi ki. 5-6 senedir bu denemeleri yapıyor.
Ama çok arttırdı son dönemlerde biliyorsunuz. Önemli
o zaman,
neden o.
O zaman yılanın başını başından keseceksiniz. Yani belirli bir tehlike noktasına geldikten sonra değil, iş işten geçmiş olabilir.
Bunun... Ama uluslararası diplomaside yılanın başı kesilmez. Diplomatik yollarla ilk önce halledilmeye çalışır biliyorsunuz.
Bilemiyorum. Yani ben bu benim bir görüşüm. İlla böyle oluyordur, olacaktır değil ama geçmişteki yaşanan oyunlara, doğrudan ki onlar oyundu, onlardan biraz da belki de ders aldığım için yani yoğurdu da üfleyerek içiyorum, yiyorum belki. Dikkatli olmak lazım. Satır aralarını iyi okumak lazım. Onu demek istiyorum. Tamam, orada ciddi bir tehlike var. Ama hemen Çin'in yanı başında. Çin müdahale edebilir. Çünkü müttefiki sayılan bir ülke orası. Hemen yanı başında. Yani Kuzey Kore halkı komünizmle yönetiliyor. Bugün halk ağaç kabuğunu yemeye muhtaç halde fakirken o başındaki adam görüyoruz. Yani lüks içerisinde, sefa içerisinde ve yani gündemde kalabilmek için de böyle maceraları bütün dünyayı itmek istemek peşinde. Yani Rusya'sı da orada, Hindistan'ı orada, bunların her biri, Pakistan'ı da sayacak olursak, bunların hepsi zaten nükleer silahı gücüne sahip olan ülkeler. Bunların yapabilecekleri baskıyla orası şimdiye kadar yola gelmiş olmalıydı diye düşünüyorum.
Evet. Peki madem ki uluslararası haberle başladık, öyle devam edelim. Biraz önce programda belirttiğimiz gibi Myanmar'da veya eski adıyla Burma'da Müslümanlar öldürülüyor, köyleri yakılıyor. Haberlere konu oluyor bu da. Avustralya'da yaşayan Rohingya halkı bir protesto eylemi düzenledi ve Avustralya hükümetinin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Sizce Avustralya müdahale etmeli mi?
Müdahalenin tabii şekline bağlı. Yani Avustralya bir ordu düzenlesin, oraya bir askeri çıkartmada bulunsun gibi bir şey düşünmüyorum ben. Öyle bir şey olmuş olacaksa yine çevredeki ülkelere bu vazife düşer. Bu vazife Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin vazifesi dahilindedir. Görev onlarındır müdahale etmek. çok üzücü bir şey. Avustralya bile yani en ufak konuları veyahut da başka toplumu ilgilendiren konuları gündeme taşırken ne yazık ki SBS'in haricinde Avustralya'da ana akım medyadan birçoğu Rohingya'da 3000 kadar insan yakılarak, kesilerek öldürüldü. Sularda, çamurlarda, derelerde, ırmaklarda boğularak öldürüldü. Bunlar haber bile olmadı. Bu çok üzücü bir şey.
Şimdi, evet, geçenlerde Media Watch denilen bir program vardı. Onu izlerken de orada bunu dile getirdiler. Amerika'da kasırgada 60 kişi öldüğünü günlerce söylediler. Ama hem Güneydoğu Asya'da kasırga oldu, birçok insan öldü, yüzlerce. Hem de Myanmar'da veya Burma'da insanlar öldürülüyor. Bu çok haber yapılmıyor diye buradaki medyayı gözeten bir programda evet, bunu eleştirmişti.
Evet, şimdi burada çok ciddi ve vahim bir tırnak işareti içerisinde söylüyorum, suç işleniyor. Özellikle medya ve dünya büyük güçler kastederek bunu söylüyorum. Şimdi dünyada 1 milyar 600 ya da 800 milyon kadar Müslüman olduğu biliniyor. Bunu herkes kabul ediyor. Siz çok ufak konulara çok geniş yerler verirken, çok çok büyük konulara hiç yer vermezken yolladığınız mesajı ne manaya geldiğini iyi hesaplamanız lazım. Bizim İslam'la, Müslüman'la en ufak bir düşmanlığımız, kırgınlığımız, öfkemiz yok demek, demek boşuna olmuş oluyor. Bu hiç, yani şu anda yaşları 17, 18, 19, 20 yaşlarında fanatikleşme ya da radikalleşme yönünde kandırılmaya çalışan gençlere işte bakın görüyorsunuz. Kendilerinin işte kasırga deyince bütün dünya bununla meşgul olunuyor. İspanya'da bir bomba patlıyor. İki kişi orada öldüğünde bütün dünya meşgul ediliyor. Ama gözümüzün önünde şu kadar insan ve yarısından çoğu kadın ve çocukken hiç onların bahsi bile yapılmıyor diye çok etki yapıyor insan.
Bahsi yapıldı ama o kadar ağır yapılmadı. Haberlere konu oldu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Bütün haber kanalları bunu verdiler. Gazetelerde de resimleriyle verdiler. Web sitelerinde veriliyor ama bir iki gün haberden sonra bıraktılar. Halbuki bu acı devam ediyor. Daha bakın, bitmedi deniliyor. Rohingya, yoksa haber edildi.
Myanmar'da yani eğri oturup doğru konuşalım. Yani doğruyu konuşmak gerekirse. Rohingya'daki zulme mağdur olanlar Hristiyan olsaydı nasıl bir tepki olacaktı? Yahudi olsaydı nasıl bir? Hatta gay milleti olsaydı nasıl bir tepki olacaktı? Ama söz konusu Müslüman olunca bu sadece orada değil. Filistin'de de aynısı. Suriye'de de aynısı, Irak'ta da, Afganistan'da, Çeçniye'de. Yani bu 40-50 yıldır benim aklım erdi ereli bu durum böyledir. Siz böyle yetişince o zaman yani bir Müslümanları ötekileştirme, onları izole etme, o izole içerisinde depresyon ve bunalıma giren insanların da radikalizasyonlaşmasına sebep oluyorsunuz. Adeta sanki biz böyle yaparsak bizim de bu Müslümanlara karşı radikal hareketlere davrananları da bahane ederek onların üzerine gitme gibi bir ortam yaratırız gibi bir komplo var yani. Onunla karşı karşıya.
Bu sadece sizin dediğiniz gibi komplodur. Ayrıca radikalleşip de eylemlere girmenin hiçbir özürü yoktur. Ne kadar hani bu zor bir durumda olsa bazıları ben için bunun özürü yoktur tabii ki. Bu bir. İkincisi Kazım Bey, çuvaldızı hani kendinize batırmak gerekirse diyelim, sizin eleştirinizden yola çıkarak bazı Müslümanlar sadece Müslümanlara ayrımcılık yapıldığı zaman seslerini çıkarıyor. Başkalarına yapılan ayrımcılığı veya kıyımı o kadar çok söz konusu etmiyor denilebilir. Sizin buna yanıtınız ne olur?
Evet, şimdi görünüşte öyledir ama dünyadaki Müslümanların sayısı dediğim gibi 1,5 milyardan fazla. Yani Tapas'tan Endonezya'ya kadar 60 kadar ülke çoğunluklu olarak Müslüman. Geri kalanlarında da zaten Hindistan gibi çok yüksek sayıda orantı itibariyle Müslümanı barındıran çok ülke var. Yani hani belirli bir ülke içerisinde zulüm gören değil. Bugün Myanmar, öbür gün Çeçniye, bir iki gün Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Tunus, Libya, Cezayir, Endonezya. Yani saymakla bitmiyor ki. Biri bitiyor. Dün Bosna'ydı, öbür gün Kosova'ydı. Yani hiçbir zaman bitmiyor. Bitmeyince de tabii ki insanların, Müslüman olanların da tabii ki herkes önce kendi ailesine, kendi komşusuna arka çıkması kuralınca onlarla daha hassas olmaları doğal. Çünkü kendi ihtiyacı zaten çok. Ve Müslüman ülkelerin hiçbirisi süper güç değil dünyada. Hiçbirisi değil. En güçlüsü Pakistan, belki biraz da Türkiye. Yani o kadar. Yani maddi güçleri yok. Maddi gücü ve imkanı olanlar da zaten Batı'nın kuklası. Suudi Arabistan, Emirlikler, Kuveyt, işte Bahreyn falan filan. Yani bu halde iken tabii ki sesini yükseltebilenler de önce kendi ailesiyle veya da kendi yakınındakiyle ilgilenmesi. Yoksa Müslümanlar yaşasın, geri kalan kahrolsun diye bir inanç yok.
Ama İslam insan dininde. Hakları evrensel değil midir? İnsan hakları her insanı içermez mi?
Aynen öyle, ama biraz önceki verdiğimiz misalde görüyorsunuz. Söz konusu Myanmar olunca bir sessizlik. Ama bir sel felaketinde şu kadar insan vefat ettiğinde bütün dünya medyası canlı bağlantı kurarak saatlerce haber veriyor. Burada bir mesaj veriliyor. Siz hiçsiniz, önemli olan biziz mesajı veriliyor, evet. Bilinç altında. Tehlikeli olan bu.
Bir dinleyicimiz de aynı sizin gibi söylüyor. Dünyadaki kutuplaşmayı ve silahları yok edememe problemin ta kendisidir demiş. Başta Amerikalılar, İngilizler, Ruslar olmak üzere dünyayı kutuplaştırıyorlar. Ve biz ve siz diye ikiye ayırıyorlar demiş. Sizinle aynı fikirde. Bir diğer dinleyicimiz Kazım Bey'e katılıyorum derken bir diğeri de Kazım Bey'e katılmıyorum, aynı görüşte değilim diyor. Haksızlık konusunda bir gruba daha fazla haksızlık yapıldığı için onların sesini duyurmak gerek diyorsunuz siz sanırım. Bu konuda böyle bir görüş belirtiyorsunuz. Buna Avustralya'dan peki veya diğer ülkelerde artık yapmayın diye bir yardım eli uzatmalı mı? Veya Aung San Suu Kyi biraz önce programda belirttiğim gibi sesini çıkarmıyor deniliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?
İşte yani Aung San Suu Kyi bundan 10 sene önce mi neydi? Kendisine Dünya Barış Nobel Barış Ödülü verilen bir insan. Ama iktidarını korumak, kendi koltuğu korumak adına dünyada bütün aşırı sağ ve milliyetçilerin ve ırkçıların yani hortladığı şu çağda bütün sağ hükümetlerde gördüğümüz gibi o da sessiz kalmaktadır. Yani son görünümün olan Malcolm Turnbull'u bile aşırı sağcılaştırma eğilimine soktu buradaki iç siyaset baskıları. Yani burkaydı, başka bir şeydi, bilmem neydi falan. Yani Aung San Suu Kyi'nin de böyle bir tavır içerisine girmesini tabii kendisine yakışmıyor. Hem bir de Nobel'li olması şeyle tamamen sessiz. Herhangi bir aleyhte bir şey demiyor. Çünkü içerideki iç dinamiklerden, aşırı milliyetçilerden, ırkçılardan korkuyor, çekiniyor.
Bir yani, de şöyle bir şey var Kazım Bey. Şimdi bu halk yüzyıllardır orada yaşıyormuş. Ama Burma hükümeti de onları kendi halkı olarak görmüyor. Hani bir zamanlar nasıl Avustralya'da aborjinleri halk olarak görmüyor, saymıyordu burası. Şimdi bu halkı da kendilerinden görmüyorlar. Bu nasıl oluyor? Bunu da bir araştırmak, öğrenmek gerek. Çünkü onlar öyle. Çok uzun zamandır şimdi orada yaşıyorlar. Ve şöyle bir şey de var. Bir de biliyorsunuz Budizm sevgi olan, işte şiddete karşı olan bir din olarak biliniyor ama Budist olan bir ülkede kendi sınırları içinde yaşayan bir halkı halk olarak görmemek neden başladı? 1982 yılında onları halk olmaktan çıkarmışlar. Programa çıkmadan önce yaptığım araştırmaya göre. Ama niye 82 yılında böyle bir şey yaptılar? Bunun açıklamasını bulamadım. Belki siz de bunu arar,
şimdi,
soruşturursanız.
Yani bir değerlendirme yapacak olursak bu yine Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte dünyadaki siyasi eksenin sağ taşmasıyla, sağ tarafa eğilmesiyle birlikte gelişmekte olan bir şey. 70'li yıllarda bunun böyle bir şey olması mümkün değildi. O zaman farklı bir konjonktördeydi dünya. Ama şimdi mesela biraz önce söylediniz, aborjinleri belki biz Avustralya'da uzun yıllar öncelikle insandan bile sayılmıyordu, bitki örtüsünden sayılıyordu. Hükmen şey, resmi olarak hükümleri buydu. Ama aborjinleri biz Avustralya'dan sürme veyahut da yurt dışı etme gibi bir gayret içerisinde asla Avustralya girmedi. Orada yüzlerce yıldır yaşayan insanları bir anda yurt dışına sürme gibi çok yakışmayan, insanlığa yakışmayan bir şey oldu.
Peki ispat evet, etmeleri bu, gerekmez mi? Bu toprakları işgal ettiler diyor Burma hükümeti. Orada yaşayan bir halk nasıl toprakları işgal eder? Bunu ispat edilmesi gerekmiyor
ya,
mu?
Günümüzde güçlüyseniz ispat etmeniz gerekmiyor. Filistin'de 2000 yıldır yaşayan Filistinlileri bile topraklarından gözümüzün önünde bugün 50 yıldır 60 yıldır sürüyorlar. Kimse bir şey diyor mu, diyebiliyor mu? Yok, arkasında güç var. Arkasında güçlerin siyasi, ekonomik, diplomasi ve askeri güçleri var. Dolayısıyla ne yazık ki pek bir şey diyemiyorsunuz. Evet. Diğer bir konuya siz değindiniz. Hani Budistler, evet Budizm hümanistik, işte ne bileyim insancılıkla bilinen bir inanç. Ama görüyorsunuz yani siz inandığınız değerleri bir kenara atabiliyorsunuz. Böyle ırkçılık girdiğinde, faşizm girdiğinde bunları atabiliyorsunuz. Bunu sadece Budistlerde değil. Biraz önce Yahudilerden, Yahudi milletinin Filistinliler yaptığını gördük. Müslüman kimlikli işitçilerin...
Veya Müslümanlar da Müslümanlara yapabiliyorlar. Onu ne zaman ki güç söz konusu oldu mu herkes birbirine yapıyor. İnsanlığın evet, kötü tarafı bu. Bir SMS var Kazım Bey.
Bir şunu bitireyim. Bir de yani Hristiyanlar da öyle. Bu Kore'nin başındaki adam Kim Un-yun neyse ismi. O da ateist birisi. Yani Budistsiniz, Hindusunuz, Müslümansınız, Hristiyansınız, Yahudisiniz ya da bilmem ateistsiniz fark etmiyor. Eğer siz değerleriniz yoksa sizden her türlü bela beklenebiliyor. Yani.
Veya değerlerinize gerçekten inanmıyorsanız. Şöyle bir dinleyicimiz, HK adındaki dinleyicimiz, Yemen'de Müslümanlar Müslümanları öldürüyorlar. Ona da hiç kimse ses çıkartmıyor demiş. Bir diğer dinleyicimiz Gülkaya, Kazım Bey taraflı konuşuyor, kendi görüşüne katılmıyorum demiş. Bu arada çok az vaktimiz var ama size sormadan edemeyeceğim, biraz önce haberlerde vardı. Ulusal Parti'den George Christensen parti kongresinde, toplantısında burkanın yasak edilmesini söz konusu edecekmiş. Böyle bir girişimde bulunacakmış. Bu sizce ne anlama geliyor? Böyle bir şey yapılır mı Avustralya'da?
Yani tecrübelere, geçmişte olanlara bakarak söylüyorum. Burkayı yasak ederlerse, ki hani burka takılmalı mı, İslam'da yeri var mı, bilmem efendim bu kültürel bir şey mi, örf müdür, anene midir, adet midir, onları bir kenara bırakıyorum. Çünkü onları daha önce tartıştık. Ben burkanın lazım olduğu ve kullanılması gerektiğini düşünmeyen bir kimseyim. Ama bir kadın onu giyiyorsa, her nedense ona da baskıyla yüzünü aç, başını aç demek bir başka bir zulüm olduğunu düşünüyorum. İnsan hakları ihlali olduğunu düşünüyorum. Bugün resmi olarak meclisten burka yasak edilsin. Avustralya'daki burka takanlarda bir patlama yaşanacaktır.
Evet, bu şöyle bir dinleyiciden yorum var. Müslümanlara karşı yapılan katliamlar ya da Müslümanlar ölünce dünyada yeterince tepki olmadığını, sadece Müslüman olmayanları sorumlu tutmak yetersiz. Müslümanlar öldürülünce yeterli tepki yoksa en önemli nedenlerinden biri Müslüman ülkelerinde insana ve insan haklarına bir değer verilmemesi ve Müslümanlar ülkenin tamamına yakınının antidemokratik olmasıdır. Sadece Batı'yı suçlayarak işin içinden çıkmak İyi bir şey değil diyor. Çok kısa sizden buna yanıt alayım.
Şimdi bu bir iki tane mesaj okudunuz. Bunların bir kısmı doğrudan işte Kazım'a katılmıyorum falan diyenler var. Bir de böyle ortaya değerlendirme yapanlar var. Onları muhatap almıyorum çünkü genel ortalama bir değerlendirme yapmışlar. Ben burada Müslümanlar iyidir, geri kalanı da haksızdır, kötüdür hiçbir zaman demedim. 10 senedir bu radyo programını yapıyorum. Hiçbir zaman böyle bir görüşte bulunmam mümkün değildir. Konu o değil. Konuyu siz sordunuz. Arakan'daki Müslümanların durumuyla alakalı bir değerlendirme yaptım. Onunla alakalı şeyler söylüyorum. Başka zamanlarda başka milletlerle konuştuğumuzda ona göre bir değerlendirme yaparım. Ama yani bir insanın kimliğinden...
Evet, hemen kapatalım. 10-30 saniye var.
Evet, kimliğinden, inancından bir başka milletten daha evladır, daha makbuldür, daha üstündür.
Olmasına karşısınız. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Kazım Ateş'le Söyleyişi'yi dinlediniz. Hoşça kalın.